Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Bugün dinleyicilerimizi sınırlarımızın dışına götüreceğiz ama şimdiki sınırlarımızın dışına. Hani bir 100 yıl önce diye düşünsek, sınırlarımızın içi diye tanımlasak herhalde yanlış olmaz.
Tabii 100 yıl önce çok şeyler farklıydı. Osmanlı sınırları şimdikinin birkaç misliydi.
Zor ama yönetmek, yani hele de gücünüzü, eski gücünüzü kaybettiyseniz, hani şey gibi düşünüyorum. Ev alırken büyük olsun, bahçeli olsun, çatı katı da olsun, şöminesi de olsun diyor mesela, parası var kişinin. Ama sonra yavaş yavaş yaşlanmaya başlıyor, üst kata çıkamıyor, temizleyemiyor, tabii. Manzaradan istifade edemiyor, bahçeye bir şey ekip
bakımı
dikemiyor.
Zorlaşıyor. Büyük evin bakımı zorlaşıyor, geniş ailenin idaresi zorlaşıyor, geniş toprakların idaresi zorlaşıyor. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebeplerinden bir tanesi zaten çok geniş topraklara sahip olmasıydı. Bunları idare etmek, tek elden idare etmek kolay değil. Bunları serbest bıraksanız her birisi domine bir şekilde kendi kendisini idare etse, bunun ayrı riskleri var. Hele milliyetçiliğin, kavmiyetçiliğin, nasyonalizmin çok popüler olduğu 19. asırda bunları serbest bırakmaya gelmez. Bunları doğrudan merkeze bağlasanız kilometrelerce, binlerce kilometre uzaktaki toprakları Tunus gibi, Cezayir gibi idare etmeniz fevkalade
İletişimin
zor.
İletişimin şimdiki gibi tabii, olmadığı bir dönemden bahsediyoruz.
Düşünün, telgrafın çıkışı daha 150 senelik bir hadise. O bile, onu döşemek bile kolay bir şey değil. Diyelim ki döşediniz ama o Mısır dediğiniz yer bugünkü Türkiye'nin birkaç misli büyüklükte. Bir yerden bir yere telgraf hattı döşemek de marifet. Bir yerden bir yere bir haber ulaştırmak da zor. Onun için Osmanlı Devleti son asırda bu dilemmayı yaşamış. Eski tabirle kıyas-ı münkasim, ami tabirle aşağı tükürsen, yukarı tükürsen sakal bıyık hesabı, ne yapacağını bilememiş.
Arada kalmış.
Arada yani. Kalmış. Sultan Mahmut bunları merkeze bağlamaya çalışmış. Memleketi dağılmaktan kurtarmış. Fakat bu çözüm kısa süreli olmuş. Çok sıkı merkeziyetçilik, geniş imparatorluklar için idaresi kolay bir şey değil. Bunu İngiltere bile zor başarmıştır. Onun için dominyonları, sömürgeleri müstakil idare etmeye çalışmış.
Orada bile bir misyonerlik faaliyetiyle birlikte belki götürdüğü için başarabilmiş.
Tabii başarabilmiş. Merkezi valiler, merkezi idarecilerden azami süretle istifade etmeye çalışmış. Ama onlar da 130 sene sürmüştür. Yani Britanya İmparatorluğu süper güçlüğü 1815'ten 1945'e kadar sürdü. Ve o sömürgelerini birer kaybetti. Hı hı. Ki o sömürgeleri de onu sadece taç, yani kral onu bir arada tutuyordu.
Tacın altındaydı.
Tacın altındaydı. Evet. Hala da o geleneği bir müddet komut olarak devam ettiriyor. Şimdi Osmanlı Devleti bu uzak vilayetlerini idare etmekte hakikaten zorluk çekmiş. Klasik devirde ulaştırma vasıtalarının fazla olmadığı, haberleşmenin çok fazla inkişaf etmediği, ekonominin basit bir zirai faaliyetten ibaret olduğu zamanlarda bu o kadar zor değil.
O zaman beklenti de az zaten. Hani tabii, halkın devletten beklentisi tabii, de çok,
çok
değil.
Az. Yani orayı fethediyorsunuz, oraya bir vali gönderiyorsunuz, iyi bir vali seçiyorsunuz. Halk onu sevsin ki buradaki hakimiyetim uzun sürsün diye. Orada sizin adınıza hutbe okunuyor, para basılıyor. Peki para da zaten 16. 17. asırda çok önemli değil. Yani Osmanlı ülkesinin her yerinde farklı paralar geçiyordu.
Bu bir sembol.
Sembol, semboldür. İşte padişahın adı okunur, kadı tayin eder padişah oraya. Çünkü bir devletin en mühim vazifelerinden bir tanesi oradaki hukuki ihtilafları çözmektir. Bir de oranın emniyetini sağlamak ve merkeze olan bağlılığını göstermek için bir muhafız birliği gönderilir. Onun dışında yerli halktan asker temin edilir. Bütün vilayetler, eyaletler böyle idare olunmuş, uzak eyaletler. Buranın gelirlerini vali toplar, vilayetin harcamalarını yapar, kalırsa para merkeze gönderir. Kalmazsa merkezden buraya ayrıca para gelmez.
Kalmazsa namımız yürüsün.
Namımız yürüsün. O kadar. Ama devlet tabii oradaki valileri ve kendilerini oraya bir takım nafa hizmetleri, bayındırık hizmetleri yapmakta mükellef hissetmişler. Yani fakir yerlere camiydi, su kanalıydı, efendim sarnıçtı, köprüydü, bunları yaptırmışlar.
Evet. Ve de bunu hem orada var olmanın bir gereği, halkın ihtiyaçlarını karşılamak anlamında, hem de kendilerini oraya bağlı hissetmek için yapmışlar
tabii,
herhalde
doğru.
Değil mi?
Şimdi şöyle, geçenlerde çok namlı bir tarih profesörü, hocamız dedi ki Osmanlı Devleti bir sömürge imparatorluğudur. Yani bunu kimse inkar etmesin. Zaten imparatorluk demek sömürge demektir. Tabi burada emperyalizmle olan bağlantısını koşuyor. Yani imparatorluk, imperium, emir verebilme hakimiyet demektir. İmparatorluk geniş sınırlara, başka devletlere hakimiyet kurmak demektir. Bunun sömürgenin hiçbir alakası yoktur. Emperyalizm sonradan buna yakıştırılmış bir isimdir. Yani imparatorla emperyalizmin kelime yakınlığından başka bir mana benzerliği yoktur. İkincisi, Osmanlı Devleti'nin sömürgeciliğine gelince, Osmanlı Devleti bu saydığım vilayetleri, Cezayir'i, Tunus'u, Libya'yı, Sudan'ı, Yemen'i, Gürcistan'ı, Erdel, Eflak, Boğdan, Macaristan,
ki zengin
olanları var, olmayanları var. Bunları vatan toprakları olarak görmüştür. Bu bir kere hepsi birer Osmanlı eyaletidir. Diğer eyaletlerden bir farkı yoktur. Sömürgelerde sömürgeler arasında fark vardır. Yani merkeze bağlı olan topraklarla sömürgeler arasında statü farkı vardır. Buranın halkı Osmanlı vatandaşıdır. Sömürge halkı İngiliz vatandaşı değildir, Fransız vatandaşı değildir. Burada uygulanan hukukla sizin tatbik ettiğiniz hukuk aynı hukuktur. Halbuki sömürgelerde farklı bir hukuk tatbik edilir. Oradaki vergi sistemi değişiktir, mali yapı değişiktir, her şey değişiktir müstemlekelerde. En nihayet Osmanlı Devleti'nin bu sömürge denilen eyaletleri o zamanlar hiçbir gelir getirmeyen topraklardı. Tunus, bir kuruş hazineye para gelmez, hazineden oraya aktarma yapılırdı çünkü stratejik bir yerdi. Cezayir, Libya, Yemen, Hicaz, Gürcistan, Osmanlı Devleti'ne bir kuruş katkısı bulunmayan topraklardı. En zengin iki vilayetimiz vardı, Macaristan ve Mısır. Mısır'dan merkeze para gelirdi. Çünkü ziraat çok gelişmiş olduğu için.
Onun dışındaki
Nil sebebiyle. Onun dışındaki Suriye, Gazze, Ürdün, Irak, bunlar ancak kendilerini idare edebilirlerdi. Avrupa'da da Macaristan zengin olmakla beraber harcaması çok fazlaydı. Sınır eyaleti olduğu için devamlı köprüler yapılıyor, kaleler yapılıyor, asker sevkiyatı. Onun için buranın gelen parası orayı elde tutmaya yetmez. Mısır'dan da oraya aktarma yapılırdı. Bunun dışında Osmanlı Devleti'nin merkeze para gönderen birkaç vilayeti vardı. Manastır, Selanik, Bulgaristan, Romanya. Belki birkaç da liman şehridir. Bunun dışındaki vilayetler Osmanlı Devleti'ni beslemezdi. Onun için Osmanlı Devleti'ne sömürge imparatorluğu demek cahillik değilse biraz ayıp kaçıyor. Ayıp kaçıyor. Petrol yok. Düşünün.
İşte Tunus bir Osmanlı vilayetidir. Şimdi bahsediyoruz petrolden.
O zaman yok. Çekerim. Şimdi Libya düşünün. Trablusgarp, iki tane vilayet. Bingazi ve Trablusgarp Osmanlı Devleti'nin halkı Müslüman olduğu için Osmanlı vilayetidir. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hakimiyetini pekiştirdiği için Osmanlı vilayeti bir kuruş para Osmanlı Devleti'ne gelmemektedir. Fakirdir çünkü. Yani topraklar ekilecek, biçilecek de o topraklardan elde edilen mahsulün onda biri devlete verilecek. Bu devlet bu topladığı vergiyi zaten oranın masrafları var. Liman mesela gümrük topluyor. Bingazi Limanı'nda gümrük var, tamam topluyor ama liman devamlı masraf yapılan bir yerdir. Oraya gidiyor. Yani onun için devlet buralardan bir kuruş para elde etmiyordu. Peki niçin elinde tutuyordu? Onu Osmanlı Devleti'nin varlık idealiyle izah edebiliriz. Osmanlı Devleti bir gaza imparatorluğudur. Yani ona bir misyon edilmiştir kendine. Nedir o misyon? Bir kere Osmanlı Devleti bir Türk imparatorluğudur. Türklerin her zaman bir dünya politikasında söz sahibi bir devleti olmuştur. Bu idealin bir devamıdır Osmanlı Devleti. İkincisi ve en mühimi, Osmanlılar Müslümandırlar. Müslüman idealidir. İlahi kelimetullah. Allah'ın ismini dünyanın her tarafına yaymak. İnsanları Müslüman yapmak değil. Şimdi bu yaymak demek, yayıldığı yerlerdeki insanları da korumak demektir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bir Müslüman misyonu var. Müslümanlık misyonu var. Ona işte gaza ruhu diyoruz. Gaza, mukaddes harp. Müslümanları düşman tecavüzlerine karşı korumak ve İslamiyet'i dünyanın her yerine yaymak.
Zaten böyle olmasaydı hani sömürge dediğiniz yerde ne sömürdüğünüze bir bakmak lazım. Hani İngilizlerin sömürgelerinden bahsediyoruz. Nereleri sömürmüşler, ne almışlar oradan? Mesela İpek Yolu'na ya da dünya ticareti için önemli noktaları, kritik noktaları ellerinde tutarak kendilerini bir ticari güce, bir ekonomik güce dönüştürmüşler.
Evet. Hiçbir İngiliz müstemlekesi yoktur ki iktisadi veya stratejik faydası olmasın. Düşünün, İngiltere Suriye'ye iltifat etmemiştir. Fransa'ya vermiştir orayı. Çünkü Suriye'den hiçbir geliri yoktur. Ama Irak'ın petrolleri vardır. Mısır'a çok göz dikmiştir. Hem Süveyş kanalı, hem Hindistan yolu, hem kıymetli arazisi. Hiç Libya, Tunus'a, Cezayir'e göz dikmemiştir. Yemen'e mesela. Sadece Aden'e göz dikmiştir. Yemen'in tamamına istese hakim
verseler
olabilirdi. Almamıştır.
Hani verseler almazdı.
Sadece Aden, limandır çünkü. Hindistan, dünyanın en zengin topraklarıdır Hindistan. Hindistan'ı uzun zaman elinde tuttu. Düşünün Delhi'deki Gürganiye sultanlarının sarayının duvarlarındaki mermerlerin içi kıymetli taşlarla süslüdür. O taşlar bugün sökülmüş götürülmüştür İngiltere'ye. ve oranın sütunlarının başları altın yaprak revaklarla altın yapraklarla süslenmişti. Onlar sökülmüştür. Bir parçası bugün orada hala İngiliz yağmasının şeysi olarak gözüküyor. Yine mesela çok kıymetli Kühu Nur elması bugün İngiltere Kraliçesi'nin tacının tepesini süslemektedir. Dünyanın en iri elması olarak bilinir. Hindistan'dan geldi.
Giderken de aldığı gibi bırakmamış. Giderken de parçalayarak hani kalanın elinde bir işe yaramayacak şekilde
çevirerek. O da sömürge imparatorluklarının raconudur. Fransa da aynı şeyi yaptı. Hepsi aynı şeyi yaptı. Giderken Hindistan tek bir imparatorluk iken dörde beşe böldü. Müslümanlarla önce Hinduları ayırdı. Sonra Müslümanları ikiye böldü. Bangladeş, Pakistan diye. Sonra bir takım Hindistan topraklarını kuzeyde ayırdı. Nepal, Bhutan gibi ayırdı. Sonra Hindistan öyle. Yani gittiği yerlerde de o problem. Osmanlı Devleti için bunu söyleyemiyoruz. Bu uzak vilayetler dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin misyonu için hakim olduğu yerlerdir. Ya işgal edeyim, buralarda benim toprağım olsun, topraklarımı genişleteyim, oh ne kadar geniş topraklarım var benim diyecek olsa durulacak yerler değildi oralar. Hicaz mesela çok fakir bir eyalettir. Bir kuruş geliri yoktur ama Osmanlı Devleti'nin prestij eyaletidir.
Tabii tüm bunlara bakıldığında hani özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında ya da Birinci Dünya Savaşı öncesine bakalım. Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu topraklar için bu kadar mücadele etmezdi. Yani sonuçta bir sömürge noktasıdır. Çekilebilirsiniz, gücünüzü başka bir noktaya kaydırabilirsiniz. Öyle yapmamış, vatan toprağını müdafaa
evet,
etmiş.
Yani Osmanlı Devleti hiçbir zaman Suriye, Irak, Gazze, Filistin, Arabistan, Yemen buraları... Ya ben buraları zaten işgal etmiştim. Zaten buradan gideceğim belliydi. Artık demek ki zamanı geldi diye görmedi. Hiçbir zaman oraları vatan toprağı olarak gördü. Bu çok açıktır. Hatta Rumeli topraklarını da vatan toprağı olarak görmüştür. Yani o fethettiği yerler Bizans'tan fethetmiştir. Bizans İmparatorluğundan. Yoksa gidip de Bulgaristan, Yugoslavya, Sırbistan, Yunanistan devletlerini yıkıp da onların hakimiyetlerini elinden alıp da orayı bir müstevli gibi istila etmemiştir Osmanlı Devleti.
Tam tersi.
Körlemiş, çökmüş bir Bizans İmparatorluğu var. Bizans İmparatorluğu bu bölgelerde şiddetli bir zulüm tatbik ediyor. Düşünün, Bulgar imparatorluğundan birisinin adı Bulgar Okton'dur. Bulgar Kıran. Yüz binlerce Bulgar'ı kılıçtan geçirmiştir. Bizans İmparatoru kendi vatandaşını. Şimdi Osmanlı Devleti buraya gittiği zaman Bulgar'ıydı, Sırbı'ydı, Yunan'ıydı. Çok istemese bile Bizans'a göre tercih edip yüzünü kabul göstermişti. Topraklar bomboştu, terk edilmiş, Haçlılar geçmiş, yukarıdan Peçenekler, Uzlar inmiş, Barbarlar inmiş, Slavlar derken Balkan toprakları boşalmıştı. Osmanlı burayı vatan edindi. Anadolu'dan buraya Türkler geldi, yerleşti ve Balkanlar bir Türk yurdu oldu. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti biz burayı Bizanslardan işgal ettik, bir gün buradan çekiliriz, buranın bir sömürgecisiyiz diye hiçbir zaman düşünmemiştir. Hiçbir Osmanlı idarecisi veya halkı biz burada geçiciyiz, buranın adamı biz değiliz, er geç döneceğiz diye düşünmemiştir.
Mesela bir yeri işgal edersiniz, oraya bir cami yaparsınız, Müslümansınız, Müslüman halkın ibadet etmesi için. Ama oraya çeşme yapmak, oraya köprü yapmak, oraya okul yapmak.
Su kanalları yapmak, sarnıçlar yapmak, hastaneler yapmak, hamamlar yapmak, imaretler yapmak.
Orada fakir insanları doyuracak aşhaneler yapmak, imaretler yapmak. Bu sömürgeden başka bir anlam ifade ediyor.
İşte dedim ya, oranın halkı vatandaştır. Şimdi Türkiye'de de bilmezler. Osmanlı Devleti'ni çok sevdiğini söyleyenler bile Osmanlı Devleti'ni tanımaz. Ecnebiler diyor Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlere. Ecnebi diye Fransız, İngiliz gibi yabancı pasaportlulara derler. Osmanlı ülkesinde
hala da
yaşayan,
öyledir. Ecnebi dediğiniz zaman yurt dışından anlaşılır. Geleni anlarız.
Bu gayrimüslimlerin adı zimmidir. Yani gayrimüslim vatandaş demektir. Osmanlı vatandaşı. Ellerinde kapı gibi devlet aliye Osmaniye nüfus tezkeresi var. Rumunun, Ermeninin, Süryaninin, Osmanlı vatandaşıdır. Vatandaşlık bakımından bir ayrım yoktur. Din bakımından bir ayrım vardır ama vatandaşlık bakımından bir ayrım yok.
Din bakımından ayrım olması zaten onun kendi dinini yaşayabilmesi anlamına da gelir
yani
ki.
Neticesi odur, doğru.
Yani zaten şimdi ulaşılması hedeflenen nokta da belki o.
Keşke devletler din ayrımı yapsa da insanların dinine karışmasa. Din ayrımı yapmadığınız zaman onların dinlerini siz belli bir potada eritiyorsunuz. Yani aslında bir devlet dini meydana getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki herkes bu devlet dinine tabi olacak. Kendi dininin bu devlet dinine uymayan noktalarını atacak ya ıslah edecek ya yok farz edecek. Bu ortak bir potada bu imparatorluklarda yoktur böyle bir şey. Herkes kendi dinini yaşar çünkü devlet dinlere karışmaz. Osmanlı Devleti'nin Müslümanları üstün tutup gayrimüslimleri ikinci sınıf tutmasının faydası hem Müslümanlara olmuştur hem gayrimüslimlere olmuştur. Bu sayede gayrimüslimler dinlerini muhafaza etmişlerdir. Eğer Osmanlı Devleti eşit tutsaydı bunların ikisini, gayrimüslimler Osmanlı hizmetine girebilmek için, amme hizmetine, kendi dinlerini devletin resmi dinine uyuşturmak zorunda kalacaklardı. O zaman Hristiyanlığı kaybedeceklerdi. Ortaya garip bir din çıkacaktı.
Ve şu anda pek çok mezhebin var olma sebebi aslında burada gösterilen tolerans, burada gösterilen doğrudur. Anlayış. Şimdi tekrar Kuzey Afrika'ya dönelim, hatta Afrika'ya dönelim. Şimdi Afrika'da enteresan şeyler oluyor. Detaylarını konuşacağız belki birazdan. İşte ülkeler bölünüyor, kuzey, güney diye. Afrika'nın kuzeyinde çatışmalar var, problemler yaşanıyor. Bütün bunlara baktığınızda bunların hani bu bir ağaçsa tohumun ne zaman ekildiğine dair bir öngörü. Biraz yukarıdan bakalım haritaya istiyorum. Kısa bir aradan sonra bu haritayı hem Osmanlı tarihi açısından hem o tarihin bugüne bıraktığı meyveler açısından birlikte bir yorumlayalım. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim. Sonra Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, Kuzey Afrika'da neler oluyor? Bunu konuşuyoruz. Bunu biraz tarihten şekillendirmeye çalışacağız. Kuzey Afrika'nın Osmanlı İmparatorluğu için Mısır hariç gelir getiren bir yer olmadığını ama stratejik önemi olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu'nun buraya ciddi aktarımlarda, para aktarımında bulunduğunu ve vatan toprağı kabul ettiğini, yatırımlar yaptığını, tarihi eserler bıraktığını, ülkenin zenginleşmesi için çalıştığını ifade ettik. Ama şimdi ne olduysa, mesela bu tarihi eserler de talan edildi, içindekiler de parçalandı, dağıtıldı. Bir taraftan huzur da yok bölgede.
Şimdi Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'e çıkışı bir tarihe dayanıyor. Fatih'ten itibaren Akdeniz'de namını duyurmaya çalışıyor. Akdeniz etrafında bir sürü ülkenin bulunduğu bir yer. Burada öyle veya böyle emniyetin sağlanması için Akdeniz sahillerinin mühim bir kısmının sizde olması lazım. Osmanlı Devleti bunu ideal edindi. Ve sırasıyla işte Mısır'ın ardından Libya, Tunus, önce Cezayir sonra Tunus fethedildi. Arkasından Fas himayeye alındı. Böylece bir Akdeniz barışı kuruldu. Akdeniz'de Osmanlı gemileri artık rahatça dolanabiliyor. Çünkü zaten doğu sahilleri Osmanlıların elinde. Yani Suriye, Lübnan, Filistin kastediyorum. Anadolu zaten öyle. Balkanlar öyle. İtalya'nın topuğuna da çıkmışlar. Bu emniyet Osmanlı Devleti için büyük bir siyasi ve iktisadi menfaat hasıl etti. Cezayir, Tunus, Libya bunlar enteresan üç Osmanlı eyaletidir. Fas'ı saymıyoruz çünkü Fas zaten öteden beri burada İdrisi sultanları hakimdi. Osmanlı Devleti'nin himayesine girdi o İspanyollara karşı ve Osmanlılar Fas'ı kurtardılar. Bugün Fas varsa Osmanlı Devleti sayesinde vardır. Osmanlılar Portekizlileri Vadiyüzzeyl'de yendiler. Ramazan Paşa isminde bir Osmanlı kumandanı. Portekiz Devleti tarihten silindi. Portekizler ortadan kalktı. Şimdi Portekiz bakıyorum bütün Türk pasaportlarına vize tatbik ediyor. Gülmem geldi. Ne dedim bu Portekizliler?
Unutmuyorlar.
Şimdi Fas bu sayede var. Portekiz 150 sene sonra tekrar kuruldu. Şimdi bu Tunus, Cezayir...
Parantez açalım. Onlar unutmuyorlar bu savaşı da.
Yok, bu benim yorumum. Belki de unutmuşlardır. Yani, da başka sebebi
vardır. Ama yani mutlaka altında bir sebep vardır. Tarihi bir sebep. Yani
diplomatik pasaportlara bile neredeyse vize istiyor Portekiz. Ki Avrupa'da bu hani Yunanistan yapar. Bulgaristan yapıyor bunları da. Yani hani Portekiz'in yapması beklenmez. Ama Portekiz baktım bütün Osmanlı Türk pasaportlarına şeysi var. Yani olabilir. Yani bazı ülkeler milli şuurlarını taze tutarlar devamlı. Tarihlerini insanlara sevdirebilmek ve milli birliği sağlayabilmek için normal bir şeydir. Bizde olmaz yalnız. Bizde başka türlü. Bizde düşmanlıklar hep ön planda tutulur. Milli şuuru ayakta tutacak başka argümanlar terk edilir.
Çünkü düşmanımız çok, bir arada olalım ki düşmanımıza karşı güçlü olalım.
Şimdi bu Kuzey Afrika eyaletlerinin fethi de enteresan. Burası Portekizlilerin gözü olan yerler. Yani İspanyollar daha doğrusu Portekizliler Fas, İspanyollar buranın üzerinde hak iddia ediyorlar. Zaten Cezayir bir kısmını fethetmişler. Yavaş yavaş Mısır'a doğru geliyorlar. Hatta Memlük Devleti yıkılmasaydı eğer, yani Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetmeseydi, Afrika tamamen İspanyol hakimiyetine girecekti.
İyi denizci olmaları sebebiyle.
Evet, evet, ondan. O zaman dünyanın en güçlü ülkesiydi İspanya. En güçlü ülkesi İspanya'ydı. Ve o zaman Afrika'nın çevresi tamamen değişecekti. Yani Müslümanlık bir tarafa, bir İspanyol Afrika'sından bahsedecekti. İngiliz ve Fransız değil. İspanyollar Afrika'da yok gibidir yani sömürge devrinde. Buraya Osmanlı korsan dediğimiz ama bugünkü korsanlardan çok farklı. Deniz haydutu değil. Deniz piyadesi. Denizciler Anadolu'da yetişiyor. Muğla, Bodrum, Fethiye o havalide. Bunlar buraya gönüllü olarak gittiler. Bunlardan bir tanesi çok yükseldi. Oruç Reis diyebiliyoruz biz bunu. Bu Oruç Reis Cezayir'in sultanı oldu.
Kendi kendine.
Evet, güç şeyi sayesinde. Aynı Napolyon Bonaparte gibi veya Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi. Güçlüydü. Yendi İspanyolları. Ve direndi uzun zaman Cezayir'e. Bir savaşta şehit düştü. Yerine kardeşi Hızır Reis sultan oldu. Üç kardeşti bunlar zaten. Oruç, Hızır, İlyas. İlyas da şehit düştü. Oruç Reis'in hikayesi çok uzundur. Esir düştü falan. Bu Hızır Reis arkasından baktı ki burada böyle sultan olmaktansa Cezayir, burayı İstanbul'a bağlayıp hem İstanbul'un prestijini artırayım hem İstanbul'un himayesini elde edeyim. Götürdü tacını zamanın hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'a takdim etti. Dolayısıyla Cezayir bir Osmanlı eyaleti oldu. Bakın bunu herkes yapamaz. Hızır Reis Osmanlı hizmetine girdi. Kaptanı Derya oldu ve biz bunu Barbaros Hayrettin Paşa olarak biliyoruz. Dünyada öyle tacını başka bir devlete kendi rızasıyla teslim eden ben başka bir ülke duymadım, bilmiyorum. Bu sadece Cezayir içindir.
Yani bileğinin gücüyle, eğitimiyle.
Aynen öyle.
Askeriyle.
Yani babadan kalmış değil. Yani Cezayir buna babadan kalmış bir devlet değildi ki kendi fethetmiş bileğin hakkıyla İspanyollardan bir sultanlık kurmuş, koca bir sultanlık. Cezayir Sultanlığı ve bunu sırf gönül rızasıyla Osmanlı misyonuna hizmet edebilmek için getirdi. İstanbul'a teslim etti. Bütün her şeyle, donanmasıyla, askeriyle. Cezayir bir Osmanlı eyaleti oldu. Arkasından Tunus fethedildi. O arada Libya fethedildi zaten. Turgut Reis Libya'yı fethetti. Aynı şekilde bunlar birer Osmanlı eyaleti oldu. Fakat Osmanlı devleti burayı biraz farklı idare etti. Buraları birer deniz askeri valiliğiyle idare etti.
Ne demek o?
Çünkü şöyle, buralar Akdeniz eyaletleridir. Buraların ehemmiyeti Akdeniz ticaret ve seyri seferiyle, trafiğiyle alakalıdır. Buraya tayin ettiği kimseler aynı zamanda bir deniz subayı idi. Bu deniz subayları burayı merkeze bağlı olarak idare etti. Bir askeri valilik olarak düşünün bunları. Çünkü buranın ehemmiyeti budur. Askeri valilik koruması için İspanyollara karşı kendisini ve Osmanlı güvenliğini. Ve buraya çok fazla müdahale etmedi Osmanlı Devleti. Çünkü anında karar alması icap ediyor Cezayir'in, Tunus'un. Yani bulunduğu pozisyon itibariyle ani karar alması icap ediyor. Onun için çok geniş yetkilerle donatılmış birer valilik burada kuruldu. Visrua Avrupalıların kral naibi dediği derecede yüksek rütbeli valilerdir bunlar. Yüksek rütbeli değil de geniş salahiyetli valilerdir. Bunlar burada uzun yıllar Osmanlı menfaatlerini korudular. Fakat Osmanlı Devleti artık Avrupa'da savaşçı ve galip rolünü kaybedince buralar endişelendi. Ne olacak bizim halimiz? Bizi koruyacak İstanbul nerede? Hmm. Bizi koruyabilecek
mi? Güç kaybediyor.
Evet. O zaman bunlar otonomilerini geliştirdiler. Burada İstanbul'dan gelme Leventler vardı. Yani deniz piyadeleri. Bu Leventler valiyi bir tarafa koydular. Kendi kumandanlarını vali tayin ettiler. Bunlara dayı derlerdi onlar. Dayılarını vali tayin ettiler.
İstanbul'dan herhangi bir...
İstanbul'dan vali geliyor. Aynı İstanbul.
İki vali mi vali?
İki vali var. Onun adı vali, öbürününki dayı. Vali aynen bu Kanada'daki İngiliz genel valisi gibidir. İngiltere Kanada'ya genel vali gönderir. Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya genel vali gönderir. Bu valinin hiçbir rolü yoktur orada. Sadece devleti temsil eder. Problemleri çözer. Onun dışında devletin idaresi seçilmiş hükümetlerin elindedir. Cezayir ve Tunus ve Libya'da da böyle oldu. Yüzyıllık bir hakimiyetten sonra askerler dayılarını seçiyorlar. Dayı orayı idare ediyor.
Seçimle geliyor ama
seçimle
sonuçta.
Geliyor. Bu seçim daha ziyade bir karizmatik seçimdir. Yani dayı, askerlerin dayı dediği kumandanları askerlerin seçimiyle geliyor. Tabii onların en sevdiği, en beğendiği, en
bu
karizmatik olan.
Bu işi yapabilecek
olan,
ve liyakatı tabii, olan yüksek
kimse
olan
geliyor. Ve o da aynı zamanda Cezayir'in, Tunus'un, Trablusgarp'ın dayısı oluyor. Oranın valisi oluyor. Osmanlı Devleti önce buna karşı çıktı. Bu benim hükümranlık haklarıma aykırı dedi. Onun üzerine baktı ki bunlarla da didişmek Osmanlı Devleti'nin menfaati.
Dayılanmayayım dedi.
Dayılanmayayım dedi. Kabul etti. Dedi ki ben bundan sonra vali göndereceğim. Dayıyı da kabul ediyorum. Bu şekilde bu memleket idare edilsin. Mesele çözüldü. Çünkü Osmanlı Devleti'nin her zaman yaptığı bir şey vardır. Rasyonel ve realist davranmak. Gerçekçi ve akılcı davranmak. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti romantik ve hayalci davranmamış. Davrandığı zaman yıkılmış işte. Birinci Dünya Savaşı böyle bir romantik davranışın neticesidir. Osmanlı Devleti'nin sonu olmuştur. Şimdi bu Cezayir, Tunus böylece bir 100 küsur sene gayet iyi idare edildi. Buradaki insanlar rahat etti. Cezayir gene Akdeniz'de, hatta İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth zamanında Osmanlı Padişahı'na mektup yazarak dedi ki, yani Akdeniz güvenliğimi sağlayın, ben de size bir takım imtiyazlar. Bunun üzerine kabul etti Osmanlı hükümeti. İngiltere ilk münasebetimizdir. Onlara bir takım imtiyazlar tanındı. Akdeniz'e giriş çıkış, çünkü Cezayirliler bırakmıyor İngilizler düşman olduğu için. Hı. Ve bu sayede Cezayirli gemiciler de oradan dışarı çıkıp İngiliz limanlarına kadar gittiler. Danimarka'ya kadar gittiler. Grönland'a kadar gittiler. Hatta Kanada'nın ve Amerika'nın doğu sahillerine kadar bu gemiciler gittiler. Bu asırlarda.
Bu aynı zamanda dünya haritasının çizilmesi demek.
Fakat buralarda komün kurmak, buralarda kalmak ekonomik olarak mümkün olmadığı için bunlar geri döndüler.
Hani fethetmişler diyebilir miyiz?
Fethetmişler fethetmek demek gidip orada bir de durmak demek. Duracak adamları da yok, imkanları da yok. Durmamışlar.
Merkezin bundan haberi var mı?
Var tabii, olmaz. Osmanlı gemicilerinin bu Atlas Okyanusu'ndaki seferleriyle alakalı yazışmalar vardır. Bununla alakalı müstakil kitaplar da vardır. Atlantik Okyanusu'nda Türkler diye. Yani bu bilinen bir hadisedir. Bunu Avrupalılar da bilirler. Ki hatta gemicilerin ismine kadar Murat Reis falan bilinir yani oralara giden. İzlanda'ya giden gemiciler, Murat Reis İzlanda'ya kadar gitmiştir. Bununla alakalı şeyler bilinir o zamanın coğrafyasında. Şimdi bu Cezayir, hatta Amerikan gemileri keza böyle Cezayir. Cezayir o zaman tabii güçlü bir devlet. Gelen gemiler ona gümrük ödüyorlar. Gümrük ödemeyen gemiyi sokmuyor. Gümrük ödemeyen gemiyi vuruyor ve esir ediyor. Yani böyle bir
ya gümrük vereceksin ya esir olacaksın.
Yani Cezayir o zaman Avrupa coğrafyasında güçlü bir Osmanlı'ya bağlı bir eyalettir. Şimdi Avrupa'da artık devir değişmiştir. Avrupa güçlenmiş. Avrupa'da dışarıya dönüş başlamış. Sanayi devrimi yavaş yavaş gerçekleşiyor. İmal edilen malların satılacağı pazarlar ve ham maddenin elde edeceği yerlere ihtiyaç var. Bunun için Avrupa demiş ki Avrupa bizi besleyemez. Biz o zaman dünyanın çeşitli yerlerinde kendimize başka yerler bulalım. Bunun içinde tabii gözlerini dikecekleri yer Afrika olmuştur. İngiltere ile beraber Fransa o zamanın en güçlü sömürge imparatorlukları Afrika'ya gözlerini dikmişler. İngiltere'nin gözünü diktiği yer Mısır ve Hindistan'dır. Önce Hindistan'ı ele geçirmiş. Arkasından Hindistan yolunda olan Mısır'ı ve Yemen'i ele geçirmiş. Ve Doğu Afrika'yı ele geçirmiştir. Bu ona yetmiştir. Tabii bunu yaparken de nasıl Amerika şimdi Rusya ile anlaşmadan şey yapamıyor, Irak'ı işgal ederken Çeçenistan'a onlara veriyor falan, böyle anlaşmalar.
Dengeler var.
İngilizler de Batı Afrika'yı da Fransızlara. Yani bu bir rızımni anlaşmadır. Fransa'nın tabii gözünün önünde 4 tane devlet. Fas, Cezayir, Tunus, Libya. Bunlar İtalya'nın olması.
Resmen şöyle bir açı evet. Yani.
Bura benim olmalı. Hem ticari olarak hem Afrika'ya girişimi sağlayacak. Afrika'da neler var bilinmiyor. Şimdi şöyle, o zaman Afrika'da altın ticareti çok yaygındı. Avrupalılar, İspanyollar Amerika'nın altınlarını Avrupa'ya getirdiler ama esas Afrika'da ne olduğu bilinmiyor. Daha Afrika'nın işlerinin haritası çizilmemiş. 19. asırdan bahsediyorum. Altın geliyor oradan. Fakat nereden geliyor? Nasıl geliyor? Bunlar daha bilinmiyor. Daha çok var mı? Daha neler var? Burası onlar için bir Afrika'nın eşiği olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Sonradan oralar Afrika'nın, Fransa'nın müstemlekesi oldu. Şimdi Fransa burada çok enteresan bir politika tatbik etti. Cezayir'den borç aldı. Cezayir dayısından. Cezayir Sultan diyoruz artık ona. Sultan gibi oldular, pozisyonuna geldiler. Ama Osmanlı Devleti'ne bağlı. Bu Cezayir Sultan'dan borç para aldılar. Cezayir Sultan da borç parayı geri istedi. Verirsin vermezsin. Fransız elçisi Cezayir Sultanı'nın önünde küstahça hareketlerde bulundu. Bunun üzerine Cezayir Sultanı kalktı, Fransız elçisinin suratını tokatladı. Cezayir özür dilemesini söyledi Cezayir Sultan. Ne özür dileyeceğim dedi ya. Benim dedi paramı almış, ödemiyorsunuz. Bir de küstah bir sefir göndermişsiniz, bana hakaret ediyor. Bunun üzerine Fransa Cezayir işgal etti. Bu hakaret geri alınmadığı için.
Savaş sebebi saydı. Tabii bu aslında o parayı istemek de sonrasında ödememek de bir kurgu.
Kurgu. O sırada Osmanlı Devleti'nin başına büyük belalar var. Yeniçeri Ocağı yeni kaldırılmış. Arkasından Rus Harbi açılmış. 1828 Rus Harbi. Ruslar Edirne'ye kadar gelmişler. Osmanlı ordusu yenilmiş. Kafkasya düşmüş. Osmanlı Devleti'nin çok buhranlı bir zamanı. 1828-30 Osmanlı-Rus Harbi'dir.
Arasanız bulmayacak bir dönem yani, evet, Fransa için.
Osmanlı Devleti Cezayir'e yardım edememiştir. Boşun çaresine bak demiştir. Bunun üzerine milletler arası görüşmeler. Fransa demiştir ki ben Cezayir'i işgal ettim. Burası Osmanlı toprağı değildir. Buranın Osmanlı ile bir alakası yok. Burası müstakil bir topraktır. Böyleydi, değildi, böyleydi, değildi. Bu oldu bitti. Kabul etmek zorunda kaldım. Osmanlı Devleti hiçbir zaman Cezayir'in işgalini kabul etmedi. 93 Harbi'ne kadar. Yani yıllar sonra kabul etmek zorunda kaldı.
Etmedi de ne oldu? Hani karşılığında
şey yapamadı. Ama, yani bir şey ama bu da bir sonra... bu da bir milli prestijdir. Yani Osmanlı Devleti hiçbir zaman Mısır'ın ilhakını, Kıbrıs'ın ilhakını kabul etmedi. Ve bu bize sonradan elimizi kuvvetlendirdi Lozan'da. Mesela 1910-1914'te Mısır ve Kıbrıs İngiliz tarafına ilhak edildi. Burası benim toprağım dedi artık. İtalya, Libya'yı öyle dedi. Ama Osmanlı Devleti bunları kabul etmedi. Yemen öyle. Lozan'da bu bizim elimizi güçlendirdi.
Nasıl?
Yani bu hala biz bunların kaybedildiğini kabul etmediğimiz bunları masaya getirdik. Bunları masaya getirdiğinizde masada konuşulacak mesele artıyor. Hmm. Mesele artınca sizin eliniz güçlü oluyor.
Gündem.
Zaten vazgeçeceksiniz Lozan'da. Ama vazgeçtiğiniz yer çoğalıyor o zaman.
Hmm. Yani bak ben
diyor Kıbrıs'tan vazgeçtim bu, diyorsunuz. Mısır'dan vazgeçtim. Libya'dan vazgeçtim diyorsunuz. Hmm. Halbuki onlar zaten vazgeçmiştiniz.
Zaten yok.
Ama ben onları tanımadım diyor. Tek taraflı işgaldi onlar.
Bak ben
diyor.
bunları veriyorum. Sen karşılığında ne veriyorsun?
Evet, bunun için biz elimizi güçlendirdi. Şimdi bunun üzerine Osmanlı Devleti ne yaptı? Çok akıllıca bir politika. Tunus'u ve Libya'nın otonomisini kaldırdı. Buraları sıradan bir vilayete dönüştürdü ve merkeze bağladı. Yani demesin ki yarın bir gün Fransa orayı işgal ederse burası Fransa Osmanlı toprağı değil ki. Hı-hı. Müstakil bir devlet burası. Sultanı var, bilmem nesi var demesin diye hemen bağladı. Ve bu hakikaten buraların işgalini geciktirdi. Fakat Osmanlı Devleti'nin hayatta yaptığı en büyük hatalardan birisi olan 93 Harbi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ki çok büyük bir felaket. Yani bu ve Birinci Dünya Savaşı'na girme bu iki felaket affedilecek bir şey değil. Bunun neticesinde Osmanlı Devleti o kadar büyük bir felakete uğradı ki Rumeli topraklarını kaybetti. Kars, Ardahan, Batum kaybedildi ve Kıbrıs kaybedildi ve en mühimi Romanya kaybedildi. Sırbistan kaybedildi, Karadağ kaybedildi, Bosna Hersek kaybedildi. En mühimi Bulgaristan kısmen kaybedildi. En mühimi Mısır ve Tunus elden çıktı. Fransa Tunus işgal etti. Osmanlı Devleti Tunus'u savunabilecek gücü kendisine bulamadı. Çünkü 93 Harbi'nden yeni çıkmış. Ordu zaten mağlup olmuş. Ve çok yüksek bir tazminat Rusya'ya ödemek zorunda. Tunus işgal edildi. Osmanlı Devleti bu oldu bitti kabul etmek zorunda kaldı ama Tunus'un işgalini kabul etmedi. Yine Tunus.
Ama haritalar değişti.
Haritalar değişti. Osmanlı Devleti Tunus'u gene vilayeti olarak saymaya devam etti. Ben hatta 1914 tarihli Osmanlı sannamesi var yıllığı orada bakıyorum. Tunus bir Osmanlı vilayeti olarak gözüküyor gene. Hiç yani bir şey olmamış gibi orayı Tunus vilayet olarak kabul etti.
Ama bu arada tabii içten de bir şeyler yapılıyor olsa gerektir diye düşünüyorum. Tabii, yani efendim, tamam evet asker gönderemedik savaşamadık
şöyle,
ama.
Şöyle Osmanlı Devleti Cezayir'de ve Tunus'ta yerli halktan karizmatik birer lider buldu. Bunlardan Cezayir'dekinin adı Abdülkadir Cezayiri'ydi. Tunus'takinin adı Misbah Dabaci'ydi. Dabaci'ydi. Bu iki kahraman Misbah ve Abdülkadir etrafındaki milislerle ayaklandılar. Dağa çıktılar. Ve Tunus Fransızlar yıllarca sahil şeridine içeri giremediler. Yıllarca. Bu az bir şey değil yani. Osmanlı Devleti evet fiili olarak çok fazla bunları destekleyemedi ama bunları örgütleyerek orada adamları var, vaktiyle kalmış memurları var, bir takım subayları el altından göndererek bunları burada destekledi. Fransız-İngiliz rekabetinden yardım aldı falan. Bu milliyetçiler uzun yıllar burada kaldılar. Hatta Abdülkadir Cezayir'i yenildi Fransızlara. Fransız kumandan dedi ki siz çok kahramandır düşmansınız. Kılıcınızı iade ediyorum. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. O da Osmanlı ülkesine geldi. Bursa'da biraz yaşadı. Sonra Şam'da yaşayıp orada vefat etti. Abdülkadir Cezayir Muhittin Arabi türbesindedir. Fas'ta meşhur Mevlay Abdülkerim hanedandan. O da Fransızlar orayı da işgal ettiler. Ama Osmanlı toprağı değildi orası. Mevlay Abdülkerim yıllarca kök söktürdü Fransızlara. Ve Fransızlar içeriye giremediler asla. Kral kaçtı. Sultan, Fas Sultanı ve dışarıdan direnişi idare etti ve yıllarca içeri giremediler. Gelelim Libya'ya. Libya'da da aynı şekilde Libya'nın işgali biraz daha geçtir merkeze yakın olduğu için 1912'de, 11'de İtalyanlar buraya asker çıkardılar. Osmanlı Devleti burayı bir vilayet olarak savundu o zamanın şartlarında. Fakat vilayet uzak, topraklar geniş. Osmanlı Devleti'nin buhranlı bir zamanı. Bu müdafaa müspet neticelenmedi. Ama Osmanlı subayları orada kaldılar. Ordunun komutanı da Osman Fuat Efendi'ydi, şehzade. Yıllarca burada direndi İtalyanlara karşı. Ve İtalyanlar Tripoli, yani Trablus ve Bingazi'nin içeriye geçemediler. Ve burada yerli halkı örgütlediler ki işte bunların içinde en mühimi Sunusi ailesi ve onlara bağlı olarak çarpışan Ömer Muhtar'dır. Filmi yapıldı, Anthony Quinn oynadı. Yıllarca, yani 30'lu yıllara kadar İtalyanlar Libya'ya tam manasıyla hakim olamadılar. Yani evet, Osmanlılar bu vilayetlerden çekildiler ama yerli halkı örgütleyerek sömürgecilerin burada kolay kolay yerleşememelerini de temin ettiler. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra artık bunlar tamamen sahipsiz kaldılar. Cezayir'de ve Tunus'ta ve Libya'da Fransız ve İtalyan hakimiyeti Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonradır. Sonra da pekiştirdiler o hakimiyetlerini.
Ama o da yine çok uzun sürmedi. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun buradaki bu direnişi örgütlemesi en azından halkın ne oluyor diye soru sormasına yol açtı.
Onların şuurlanmasına yol açtı. 400 sene Osmanlılar burada kaldılar. Fransızlar 100 yıl bile kalamadı. Yani birinde 100 yıl kaldı, birinde daha az kaldı. Halk bir kere Fransızlara karşı şuurlaştı. Fransızlar burada, işte Fransa'nın İngilizlerle bir farkı var sömürgecilikte. İngilizler gittiği yere kültürünü empoze etmez. Çünkü o layık değildir sömürge halkı İngiliz kültürünü benimsemeye. Ama Fransız öyle değildir. Fransız dünyaya idealizmi yaymak hususunda kendisini vazifeli addeder. Kendilerini çok beğenmiş bir kavimdir Fransızlar. Ve onun için Cezayir'e, güyali bir buralara medeniyet götürmek uğruna yerli halkı fevkalade dejenere etmeye çalıştılar. Düşünün, Cezayir'den Fransızlar çıktığı zaman kaç milyon insanın yaşadığı ülkede 4000 kişi sadece Arapça biliyordu. Arapçayı unutturdu insanlara. Fransızca mecburi dil yaptı. Katliamın haddi hesabı yoktur. Tunus'ta keza aynısını yaptı. Ve Cezayirler 1950'li yıllarda buradan çekildiği zaman, 58'de birinden, 57'de birinden çekildiği zaman ve 69'da da Libya'dan İtalyanlar çekildiği zaman keşke çekilmeselerdi dedik. Fransızlar ve İtalyanlar. Çünkü çekilir çekilmez oraya Ruslar indiler. Burası birer Rus sömürgesi haline dönüştü. Peki. Çünkü Rusya, Fransa ile Amerika o zaman müttefik olduğu için Amerika bunların bağımsızlık mücadelesini desteklemedi. Ama karşısında Rusya destekledi. Rusya destekleyince o zaman herkes hatta dedi, yani Cezayir ve Tunus'u daha büyük bir bela bekliyor. Hakikaten daha büyük bir bela. Fransızlar gittikten sonra Ruslar buraya çöreklendiler. Hemen birlik kişilerini subaylar gönderdiler. Cezayir, Tunus, Libya birer Rus peyki haline geldi. Hatta Nasır zamanında Mısır, Yemen, Sudan, Somali, Suriye, Irak bunlar birer Rus sömürgesi haline geldiler. Ve Arap ülkeleri Osmanlı Devleti'nden sonra işgalcilerden görmediklerini Ruslardan gördüler. Yani kalan kültür, kalan Müslümanlık, kalan Arapça da Ruslar sayesinde
eridi
gitti. Ruslar gittikten sonra 90'dan sonra buraya yerleştirdikleri diktatörleri barındırdılar. İşte bunlardan bir tanesi Zeynel abinin bir Ali'ydi. Tunus'ta devrildi malum. Yani bunlar eski zamanda yetişmişler. Fransız kültürüyle yetişmişler. Fransız hayranı, Arap kültüründen uzak diktatör olarak geldiler. Talih bunların yüzüne güldü. Fransa bir taraftan destekledi. Rusya ile iyi geçindiler. Ve memleketlerde birer sömürge imparatorluğu kurdular. Ne oldu bunun neticesinde? Kimse bilmiyor. Yani Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suriye, Irak bunlar sosyalist ülkelerdir. Nasıl olur yani Müslümanlıkla sosyalizm birbirinin zıttıdır? Nasıl olur da Müslüman coğrafyasında işte Müslüman mahallesinde salyangoz satar gibi bir şey. Bu ülkeler hala bugün öyledir. Mısır, Adı, Suriye sosyalist olarak idare ediliyor.
Evet. Tabii tarihe baktığımızda alınacak çok ders var. Ara ara böyle özetleyerek hep benim sevdiğim bir şeydir. Yukarıdan bakabilmek. Kim nereden gelmiş, nereye gitmiş, nereye oturmuş, ne kadar kalmış, ne getirmiş, ne götürmüş. Gidenleri gerçi bakıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Yani kültürle birlikte hani gelen yabancının bir şeyleri götürmesine alışığız ama o ülkenin insanları da kendi kültürünü dejenere ediyorsa eğer.
Kötü olan o zaten.
Evet, o daha acı, daha zor kabullenilir bir şey. Çok teşekkür ediyorum bu hafta için. Sağ olunuz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'ye uğurluyoruz efendim. Biz de kendisiyle birlikte izninizi isteyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, sağlıkla kalın.